Yunus'la birlikte gemide olan denizcilerin batıl inançları vardı. Tanrı onların batıl inançlarını kullandı ve kura çektiler. Kura Yunus'a çıktı. Şimdi olup bitenlere dikkat edin. Yunus 1. bölüm 8. ayet. Bunun üzerine Yunus'a söyle bize dediler. Bu bela kimin yüzünden başımıza geldi? Ne iş yapıyorsun sen? Nereden geliyorsun? Nerelisin? Hangi halka mensupsun? Belli ki Yunus bu denizcilerle biraz konuşmuştu ama onlara kendisinden pek söz etmemişti. Tanrı içinde bir tanık olmadığı kesindi. Tanrı'nın isteğinin dışında olan bir adam hiçbir zaman Tanrı için etkin bir tanık olmaz. Bu aklımızda tutmamız gereken önemli bir noktadır. Yunus'un onlara anlatmadıklarının neler olduğuna dikkat edin. İlk olarak ona başımıza bu kötülük geldiği için sana bazı sorular sormak istiyoruz. Ne iş yapıyorsun diye sordular. Yunus peygamber olduğunu kimseye söylememişti. Bu konuda sessizdi. Ve nereden geliyorsun? Yunus onlara kuzeydeki İsrail krallığında yer alan Gat Heper'den geldiğini söylememişti. Doğup büyüdüğü yer hakkında hiçbir şey söylememişti. Nerelisin? İsrail vatandaşı olduğunu da söylemedi. Hangi halka mensupsun? Diri ve gerçek Tanrı'nın sözüne sahip olan İsrail halkından olduğunu da söylememiş olduğunu görüyoruz. Diri Tanrı'yı temsil eden bir peygamber olduğunu ve oraya bir umut ve kurtuluş mesajını götürmek için Ninova'ya çağrıldığını söylemedi. Yunus bunların hiçbirini söylememişti. Neden? Tamamıyla Tanrı'nın isteği dışında olduğu için bunlardan konuşmadı. Tanrı'dan kaçıyordu ve bunu nasıl söyleyebilirdi ki? Yunus 1. bölüm 9. ayette Yunus İbraniyim diye karşılık verdi. Denizi ve karayı yaratan göklerin tanrısı Rabbe taparım. Ben bir İbraniyim. Bu çok şey anlamına gelebilirdi. İbranilerin tek tanrılı oldukları yani hiçbir zaman bir puta değil tek tanrıya taptıkları biliniyordu. Yaratıcı olan tanrıya tapıyorlardı ve önlerinde başka tanrıları yoktu. Yunus denizi ve karayı yaratan göklerin tanrısı Rabbe taparım dedi. Yunus onlara önlerinde gökleri fırtınayla köpüren denizi yaratan tanrıya taptığını söyler. Denizi yaratmıştır ve karayı da o yaratmıştır. Bence bu denizciler İsrail hakkında bir şeyler biliyorlardı ama kendileri putperestler ve diri ve gerçek Tanrı hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Yunus 1. bölüm 10. ayette denizciler bu yanıt karşısında dehşete düştüler. Neden yaptın bunu diye sordular. Yunus'un Rab'den uzaklaşmak için kaçtığını biliyorlardı. Daha önce onlara anlatmıştı, diyor. Bunu aldırmadan mışıl mışıl uyuyabildiği halde Yunus'un vicdanının kendisini rahatsız ettiği de kesindir. Yunus denizcilere bu yolculuğa zevk için çıkıyorum. Aslında Ninova'da işim vardı ama oraya gitmemeye karar verdim. Bu yolculuğu yapmakla Tanrı'dan uzaklaştığımı biliyorum demişti. Ama Yunus onlara fazla bilgi de vermedi. Bu adamlar Yunus'a neden bunu yaptın diye soruyorlar. Size şunu söyleyeyim ki bu bazen imanlı olmayan birinin imanlı birine sorduğu oldukça iyi bir sorudur ve utanç verici olabilir. Bir toplulukta vaaz ederken topluluğu ziyaret eden kurtulmamış bir adam beni görmeye geldi. Onunla daha önceden bir iş ilişkisinden ötürü kentin merkezinde tanışmış ve topluluğa davet etmiştim. Bana falan kişi kilisenizin üyesi mi diye sordu. Evet dedim, kilisede görevlidir. O adamı birkaç yıldan beri tanıyorum ve onunla iş yaptım. Onun Mesih inanlısı olduğuna rüyamda görsem inanmazdım. O adamın yaptığı şeyleri ben yapmam dedim. İmanlı olmayan birisi bir Mesih inanlısına neden bunu yapıyorsun? Ben senin bir tanrı çocuğu olduğunu sanıyordum demesi gerçekten utanç verici bir olaydır. Yunus'un bu sırada yüzünün renkten renge girdiğini de düşünüyorum. Ve şimdi Yunus balığın içine gidecektir. Yunus 1. bölüm 11. ayet. Deniz gittikçe kuduruyordu. Yunus'a denizin dinmesi için sana ne yapalım diye sordular, diyor. Yunus 1. bölüm 12. ayette ise Yunus beni kaldırıp denize atın diye yanıtladı. O zaman sular durulur. Çünkü biliyorum bu şiddetli fırtınaya benim yüzümden yakalanırız. Yunus bütün bunlarda Tanrı'nın elini görür ve Tanrı'nın bu zamanda onun hayatında etkinlikte olduğunu anlar. Fırtına sorununun tek çözümünün kendisinin Tarşiş'e giden gemiden inmesi olduğunu da biliyordu. Tanrı bu adamın Tarşiş'e değil kendi istediği yere gitmesi için onu zorlamaktaydı. Yunus 1. bölüm 13. ayette denizciler karaya dönmek için küreklere asıldılar ama başaramadılar. Çünkü deniz gittikçe kuduruyordu diyor. Bu putperest denizciler bu noktada kesinlikle iyi görünürler. Putperest oldukları halde onu denize atmayı istemiyorlardı. Gemiyi fırtınadan kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Gemiyi karaya götürebilmek için küreklere asıldılar ama bunu yapamadılar. Kitabın bu noktasında bu putperest gemiciler Yunus'tan daha iyi görünmektedirler ve delikanlı mert oldukları da ortadadır. Yunus 1. bölüm 14. ayette Rab'be seslenerek "Ya Rab, yalvarıyoruz" dediler. Bu adamın canı yüzünden yok olmayalım. Suçsuz bir adamın ölümünden bizi sorumlu tutma. Çünkü sen kendi istediğini yaptın Ya Rab. Bu adamların hayatlarında gerçekleşen değişikliğe dikkat ettiniz mi? Şimdi diri ve gerçek Tanrı'ya dönerler. Tabii ki çaresizlikten ötürü dönmektedirler. Yapacakları şey için kendilerini bağışlaması için yakarıyorlar çünkü seçenekleri kalmamıştır. Yunus 1. bölüm 15. ayette sonra Yunus'u kaldırıp denize attılar. Kuduran deniz sakinleşti der. Bu buradaki fırtınanın Tanrı'nın denetimi altındaki doğaüstü bir fırtına olduğuna kesin bir kanıt oluşturmaktadır. Yunus 1. bölüm 16. ayette bu olaydan ötürü denizciler Rab'den öyle korktular ki ona kurbanlar sundular, adaklar adadılar der. Tanrı sözü bizlere Rab korkusunun bilgeliğin başlangıcı olduğunu söyler. Bundan ötürü denizciler Rab'den öyle korktular ki denir. Kendi tanrılarından korkuyorlar mıydı? Hayır. Denizin ve karanın yaratıcısı olan Rab'den korktular ve ona kurbanlar sundular denir. Bu kurban İsa Mesih'e işaret etmektedir. Başka bir alternatifi yoktur. Acaba ne tür kurbanlar sunmuşlardı? Rab'be artık ona hizmet edeceklerine dair yemin etmiş olabilirler. Bu deneyim aracılığıyla şimdi diri ve gerçek Tanrı'ya dönmüşlerdir. Öyleyse fırtına Yunus'un gemide oluşu ve denize atılması aracılığıyla iyi bir şey gerçekleştirmiştir. Şimdi Yunus'a ne olduğuna dikkat edin. Yunus 1. bölüm 17. ayet. Bu arada Rab Yunus'u yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus 3 gün 3 gece bu balığın karnında kaldı denir. Burada önemli olan balığın Rab tarafından bu özel olay için hazırlanmış olmasıydı. Ben bu balığın Yunus'u yutmak için özel olarak hazırlanmış bir balık olmasının da bir mucize olduğu düşüncesindeyim. Ve Yunus 3 gün 3 gece bu balığın karnında kaldı diyor. Yunus'un balığın karnında diri olduğunu söylemediğine dikkat edin. Yunus kitabı hakkında çıkartmış olduğum ana hatlarda 1. bölümde Yunus'un İsrail'den ayrıldığını, gitmesi gereken yerin Nineve olduğunu ama balığın karnına vardığını söylemiştim. Yunus 2. bölümü ele alan cetvelimiz Yunus'tan balıktan ayrılacağını, gideceği yerin hala Nineve olduğunu ve karaya çıkacağını bildirir. Ancak önce bu adamın balığın içinde yaşadıklarına bakmak istiyorum. Yunus ne zaman dua etmiştir? Yunus 2. bölüm 1. ayet. Yunus balığın karnında Tanrısı Rab'be şöyle dua etti der. Şimdi birisi hemen Yunus'un balığın karnında ölü olduğunu ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine inanıyorsun ama burada Yunus'un balığın karnından Tanrısı Rab'be dua ettiği yazıyor. Bunun anlamı balığın karnında canlı olduğudur diyebilir. Bu doğrudur ama benim sorum Yunus'un bu duayı ne zaman ettiğidir. Balığın karnına girer girmez mi dua etti? Yoksa Yunus kendini balığın karnında bulunca kendi kendine aman Tanrım burada gerçekten de tehlikeli bir durumdayım ve durumun pek parlak gözükmediği de kesin. Tanrı'ya duyup yanıt vereceği bir dua hazırlamak istiyorum mu demiştir. Duasını yazıp üzerinde 1-2 gün çalışıp onu ezberleyip ve sonra da 3. gün duayı Tanrı'ya söylemeye karar mı verdi? Eğer Yunus böyle yaptıysa o zaman benim buna yorumum tamamıyla yanlıştır. Ama eğer insan doğası hakkında bir şey biliyorsam Yunus bu duayı etmek için çok fazla beklemedi. O adam kendini olduğu durumda bulduğunda bir şeyden emin olabilirsiniz. Hemen Tanrı'ya dua etti. Hatta balığın midesine giderken dua etmiştir ve balığın midesine vardığında amin deme zamanı da gelmiştir. İnsanlar kriz anlarında hazırlanmış dualar etmezler. Kriz geldiğinde hemen işe başlarlar. Rabbin hizmetinde bir dostum vardı. Sağ elinin işaret parmağı ilk boğumunun biraz altından kesilmişti. Orada kısa bir parça kalmıştı. Birisi ona hizmete nasıl çağrıldığını sorduğunda o küçük parmağını kaldırıp kımıldatır ve öyküsünü anlatırdı. O çocukken toplantı yapmak için kiliselerine bir müjdeci gelmiş. Toplantıların ilk gecesinde kilisede görevli olan babası onu ön sıraya oturtmuş ve vaiz o yeri onun için fazlasıyla rahatsız bir hale getirmişti. Vaiz kendisi bunun farkında olmasa da vaizin direkt olarak kendisine hitap ettiğini biliyordu. Babası ikinci gecede gitmesini istedi ve bir kez daha giderse sadece Mesih'i kabul etmekle kalmayıp Rabbin hizmetine girmek için hayatını adayacağını da biliyordu. O sırada bunun kendi çağrısı olduğunu hissediyordu. Bu yüzden o gece herkes yattıktan sonra yanına bir tane daha gömlek ve pijamasını alarak başka bir kente kaçtı. Orada bir bıçkıhanede çalışmaya başlamış. Siz o eski bıçkıhaneleri bilir misiniz bilmiyorum ama adamın biri büyük bir kancayla kütükleri büyük destereye götüren bir arabaya yüklerdi. Bundan sonra destere o büyük kütüğü ortadan ikiye ayırırdı. Arkadaşımın işi kütükleri arabaya yuvarlamaktı. Orada 2 hafta kadar çalıştıktan sonra bir gün öğleden sonra kütükler bitmişti. Bunun üzerine ustabaşı bir nedenden ötürü kullanılmamış olan eski kütükleri getirtmiş. Bunların arasında yarısına kadar ortadan ikiye ayrılmış bir kütük vardı. Her nedense onu kesmeyi bitirmeyip destereden çıkartmışlardı. Arkadaşım o kütüğü arabaya yuvarlarken sağ elinin işaret parmağı yarığın arasına sıkışmış ve arabayla büyük destereye doğru sürüklenmiş. Avazı çıktığı kadar bağırmaya başlamış ama o sırada kütüğün öbür ucu desterenin altına girmiş ve kütükte kesilmeye başlamış. Eğer bir bıçkıhanede bulunduysanız desterenin çok ses çıkarttığını da bilirsiniz. Kimse onu duymamış. Avazı çıktığı kadar bağırıyormuş. İsteği dışında tam o testerenin altına sürüklendiğinden ötürü de çok korkmuş. Desnenin altına girmesi 45 saniye kadar sürmüş. Parmağı önden gidiyormuş ve kütüğün eskiden kesildiği yer onu sıkı sıkı tutmuş. Parmağı desnenin altına girmiş ve kesilmiş. Kenara yuvarlanmış ve kurtulmuş. O 45 saniye içinde Rab'be dua etmiş. Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etmiş. Rab'be hizmet etmeye ve onun isteğini yerine getirmeye de söz vermiş. Ve ona daha başka bir sürü de şey söylemiş. Vaiz dostum Rab'be 45 saniye içinde o zamandan beri bir saatlik duada söylediklerinden çok daha fazlasını söylediğini söylerdi. Size şu kadarını söylemek istiyorum ki o duayı kriz geldiğinde hemen etmiştir. Ben de o zaman dua ederim. Siz de o zaman dua edersiniz. Acil bir durumda dua etmek için beklemezsiniz. Bir keresinde çok kötü bir havada uçakta seyahat ediyorum. İyi havada bile uçağa binmeyi sevmem ve hava gerçekten de berbattı. Uçak düşmeye başladığı an bana düşmesi hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. Dua etmeye başladım. Uçaktan inene kadar bekleyeceğim. Dua etmeden önce bu fırtınanın bitmesini bekleyeceğim demedim. Hemen o anda ve hemen oracıkta dua etmeye başladım. Sizin de böyle yaptığınızdan eminim. Yunus'un da böyle yaptığından eminim. Öyleyse Yunus balığın ağzından girip yutağından geçerken bir dua etti ve balığın midesine düştüğünde Yunus adlı bu adam duasını bitirmiş ve amin demişti. Ben onun burada kayıtlı olandan çok daha fazla dua ettiğini düşünüyorum. Bence buradaki dua elimize ulaşanın özetidir. Bazı insanlar bundan sonra sözünü çok fazla vurgularlar. Bundan sonra Yunus balığın karnından Tanrısı Rab'be dua etti. Bunun anlamının 3 gün 3 gece balığın içinde kaldıktan sonra dua ettiği olduğunu düşünüyorlar. Aslında böyle bir anlamı yoktur. Bir şeyi tamamıyla anlatıp sonra geriye dönerek önemli olan şeyleri vurgulamak İbrani dilinin özelliklerinden birisidir. Aynı şey tekvinde de yaratılış hakkında yapılmıştır. Bizlere yaratılışın 6 günü verilir. Sonra Tanrı geriye dönüp birçok şey ekleyerek insanın yaratılışını anlatır. Buradaki küçücük bir sonra sözcüğünden bir varsayım yaratmak o zaman büyük bir hatayı oluşturur. Tek anlamı Yunus'un bizlere hikayeyi ayrıntılarıyla anlatacağıdır. Bizlere balığın karnındayken olup bitenleri anlatacaktır. Şimdi Yunus'un duasına biraz daha ayrıntılı bir şekilde bakalım. Yunus 2. bölüm 2. ayette "Ya Rab, sıkıntı içinde sana yakardım. Yanıtladın beni. Yardım istedim ölüler diyarının bağrından, kulak verdin sesime" der. Sıkıntımdan ötürü Rab'be yakardım ve beni işitti der Yunus. İlk önce Tanrı'nın Yunus'un duasını işittiğine dikkat etmeliyiz. Ölüler diyarının bağrından diyor. Bu gerçekten de doğru bir tercümedir çünkü orijinal İbranice sözcük bu anlama gelir. Sheol, kutsal kitapta bazen mezar, bazen de ölülerin gittiği yer anlamına gelen görünmeyen dünya olarak da tercüme edilebilir. Bu nereden bakarsanız bakın ölümle ilgili bir sözdür. Bu her zaman mezarlığa giden bir sözcüktür ve onu başka bir yere götüremezsiniz. Bu yüzden Yunus'un sözlerini balığın karnının onun mezarı olduğu şeklinde yorumlamaktayım ve mezar ölüler içindir. Diri bir adamı mezara koyamazsınız. Yunus o balığın içinde öleceğini ve Tanrı'nın kendisini işiteceğini ve onu ölümden dirilteceğini anlamıştı. Uzun yıllar önce ilahiyat çalışırken büyük bir kilisede kısa bir süre konuşmam istenmişti. Pazar akşamı toplantısını müjdeci bir toplantı haline getirdim. Bir gece insanları Mesih'e iman etmeye davet ettiğimde birkaç genç öne çıktı. Toplantıdan sonra onlarla konuştum ve sonra kilisenin arka tarafına gittim. Orada genç bir delikanlı duruyordu ve teknik bir üniversiteye gidiyorum ve Mesih'i kabul etmek istiyorum ama aşmam gereken bir engel, yenemediğim bir sorunum var dedi. Sorunun ne olduğunu sordum ve bana bir adamın 3 gün 3 gece bir balığın karnında yaşayabileceğine inanmıyorum dedi. Ona bunu sana kim söyledi diye sordum. Kutsal kitabın öyle söylediğini sanıyorum dedi. Vaizlerin böyle söylediğini duymuşluğum da var ve okulda bununla alay eden bir profesörüm var dedi. Benim kutsal kitabım Yunus'un balığın karnında diri olduğunu söylemiyor dedim. Sonra kutsal kitabımı Yunus'un 2. bölümünde açıp ilk olarak Yunus adlı bu adamın balığın karnının mezar olduğunu çok açık bir şekilde belirttiğini ve mezarın da ölülerin yeri olduğunu söyledim. Öldüğünü mü söylemek istiyorsun? O zaman bu Tanrı'nın onu ölümden dirilttiği anlamına geliyor dedim. Ona bunun doğru olduğunu, aynen böyle olduğunu söyledim. Bu Yunus'un balığın karnında 3 gün boyunca diri kalmasından daha büyük bir mucizedir dedim. Bunun daha büyük bir mucize olduğu konusunda ona katıldım. Çünkü göreceğimiz gibi bu tür şeyler yaşayıp da ölmemiş insanların kayıtlarına sahibiz. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Yunus'un balığın karnından, cehennemin karnından, ölüler diyarının karnından, mezarın karnından Rab'be yakarmasıdır ve bütün bunlar ölülerin yeridir. Olayları balığın karnındayken değil, sonra yazdığını da hatırlamalıyız. Bu konudaki görüşlerimi kabul etmeyecek insanlar olduğunu biliyorum ama bu görüşü benimseyen ve kabul edenlerin olduğunu da biliyorum. Yunus'un diri olduğu görüşündeyseniz bu da tamamdır. Tanrı kesinlikle Yunus'u diri tutabilirdi. Ama dostum, bu görüşe birçok genç insanın kutsal kitabı savunmasını engelleyecek noktaya gelene dek sarılmamalıyız. Teknik Üniversitedeki bu delikanlı okuluna döndü ve profesörü yine aynı şeyden söz ettiğinde Yunus'un balığın karnında diri olduğunu size kim söyledi dedi. Bu öğretmen kutsal kitap öyle diyor demiş. Bu genç delikanlı kendisine benim kutsal kitabım öyle söylemiyor demiş. Kutsal kitabı açıp ayete baktıklarında Yunus'un balığın karnında diri olduğunu söylemediğini de görmüşler. Yunus kitabı hakkındaki yorumu ortaya koyan bir mektubu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu mektup da şöyle diyordu. Yunus hakkında yazdığım mektubu yanıtladığınız için teşekkür ederim. Birçok mektup aldığınızdan emin olduğum için böylesi mektupları yanıtlamak için vaktinizi vermenizin adanmışlığınızın bir işareti olduğunu düşünüyorum. Rab için iyi bir iş yaptığınıza da inanıyorum ve radyonuzu da senelerdir dinliyorum. Birçok konudaki yorumlarınız, şahsi tecrübeleriniz imana bir anlam getiriyor ama Yunus konusunda kişisel yorumunuzu ortaya koyduğunuza inanıyorum. Tanrı sözüne söylemediği bir şey söyletmeye çalışıyorsunuz. Yunus'un balığın karnında 3 gün yaşamış olmasının Matta 12. bölüm 39 ve 40. ayete bir zarar vermediğini söyleyebilir misiniz? Neden kutsal kitabınızı açıp yeniden okumuyorsunuz? Bu arada Rab Yunus'u yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus 3 gün 3 gece bu balığın karnında kaldı. Sonra Yunus balığın karnından Tanrısı Rab'be şöyle dua etti diyor. Bence Yunus o 3 gün içinde iyice kendisine bakma fırsatını buldu. Eğer bu parçayı sizin yorumladığınız gibi yorumlarsanız yazarın olayları sırasıyla anlatacak kadar akıllı olmadığı düşüncesine kapılmak mümkündür. Yunus'un balığın karnındayken yaşamakta olduğunun varsayıldığını söylediniz. Ben bunun bir varsayım olduğunu düşünüyorum. Bence sizin onun ölü olduğu varsayımınız daha büyük bir varsayımdır ve sadece bir varsayımda bulunduğunuzun farkına varmanızı umuyorum. Size sormak istediğim soru şu, neden? Bu mektup makbule geçti ve genel ve popüler yorumun Yunus'un balığın karnında 3 gün 3 gece yaşadığı ve balığın karnında çok rahat bir hafta sonu geçirdiğidir. Bence 5 yıldızlı bir otelde olabileceği kadar rahat değildi ama popüler olarak orada 3 gün 3 gece yaşadığına inanılır. Hatta küçük çocuklara bir pazar okulunda bir kart verilmişti. Yunus balığın içinde bir sofrada oturuyordu. Bunu nereden çıkarttıklarını bilmiyorum ama böyle bir resim yapılmıştı ve küçük çocuk bu gerçekten saçma dedi. O balığın karnında nasıl böyle bir sofra kurulur ki diye hayretinde gizlenmişti. Yunus'un diri olduğu görüşündeyseniz günümüzdeki çoğunluğa hatta Yunus kitabı yorumcular arasında da çoğunluğa dahil olursunuz. Buna dahil olmanın rahatlığını hissedebilirsiniz ama tabii ki eğer doğru olmak istiyorsanız bana katılmayı isteyebilirsiniz. Bundan eminim. Ancak şu noktayı çok dikkatli ve ciddiyetle belirtmek isterim. Burada önemli olan Tanrı'nın Yunus'u balığın karnında canlı tutma gücü olup olmadığı değildir. Tanrı onu canlı tutabilirdi. Sorulan soru Tanrı onu canlı tutmuş muydu? Mucize onun canlı tutulması mıydı yoksa mucize onun ölümden diriltilmesi miydi? Kitap dirilişin bir örneği olduğundan ben Tanrı'nın onu ölümden dirilttiği görüşündeyim. Cennette Yunus'la küçük bir sohbet yaptıktan sonra o balığın içinde 3 gün 3 gece canlı olduğunu öğrenirseniz yanıma gelip sana söylemiştim diyebilirsiniz. Ben de hatalı olduğumu itiraf etmek zorunda kalırım ancak bu mektubun yazarının düşündüğü, gözüktüğü gibi bir varsayımı alıp dogmatik bir bildiride bulunmak istemeyiz. Yunus kitabını pek çok yerde öğretme ayrıcalığına eriştiğimi ve savunduğum görüşün günümüz gençlerine saldırılara karşı koymak için malzeme oluşturduğunu da söyleyebilirim. Karşı görüşte olmayı sürdürmek istiyorsanız benim görüşüme kızıp rahatsız olmayın. Çünkü birçok öğrenci için çok yararlı olduğunu anlamanızı isterim. Soru bir adamın bir balığın içinde yaşayıp yaşayamayacağı değildir. İnsanlar balıklar ya da balinalar tarafından yutulup canlı olarak kurtularak hikayelerini anlatıyorlar. Pek çok hayret verici hikaye kaydedilmiştir. Bu yüzden bu beni eğer Yunus'un balığın içinde canlı olduğuna inanıyorsanız bunun çok büyük bir mucize olmadığına çünkü başka insanların da aynı deneyimi yaşadıklarını söylemeye götürüyor. Birçok yıl tanıdığım çok iyi bir kutsal kitap öğretmeni vardı. Bana yazdığı Günümüzde Kutsal Kitap adlı kitabının bir nüshasını verdi. Yunus'un balığın içinde canlı olduğunu savunan eski görüşe inanıyordu ve Yunus'un canlı olabileceğini anlamamı istiyordu. Tabii ki canlı olabileceğine katılıyorum ve eğer Yunus bunun söylenmesini istiyorsa o zaman ben onu gerçekten yanlış anlamış olurum. Yine de sizlere bu yorumcunun kitabından bir insanın bir balık tarafından yutulup da canlı kalabilmesinin mümkün olduğunu gösteren bir aktarma yapmak istiyorum. Bunun pek çok örneği var ve sizlere onun verdiklerinden birkaçını da ileteyim. Denizin en az iki canavarı vardır ki bunlar Yunus'u kolaylıkla yutmuş olabilirler. Bunlar Musculus diye ifade edilen bir çeşit balina ve Typhicus ya da bizim bildiğimiz ismiyle balina köpek balığıdır. Yerinlerde yaşayan bu iki canavarın da dişleri yoktur. Karınlarını ilginç bir şekilde doyururlar. Ağızlarını açar, alt çenelerini suyun altından daldırır ve büyük bir hızla yüzerler. Suyu dışarı attıktan sonra karanları da yerler. 1933 yılında Cape Cod'da 30 metre boyunda bir tür balina yakalandı. Ağzı yaklaşık 3-4 metre kadar büyüktü. O kadar büyüktü ki bir atı kolaylıkla da yutabilirdi. Bu balinaların midelerinde 4-6 arası bölüm vardır. Bölümlerden herhangi birinde bir grup insan rahatlıkla oturabilirdi. Hatta istedikleri odayı da seçebilirlerdi çünkü bu balinanın başında burun sinüsünden harika bir hava depolama odası bulunur. Ve sık sık 2 metre yüksekliğinde, 2 metre genişliğinde ve 5 metre uzunluğunda odalar oluşur içlerinde. İçinde başını ağrıtan davetsiz bir misafir olursa balina en yakın kara parçasına yüzer ve yunustan kurtulduğu şekilde rahatsız ediciden kurtulurdu. Bir dergide geçenlerde bir gemiden düşen bir köpeğin kaybolduğunu söyleyen yazarın bir makalesinden bir aktarma yapılmıştı. 6 gün sonra bir balinanın başında bulunmuştu, canlıydı ve havlıyordu. Başka bir dergide de bir balinanın midesinde bulunan 5 metre uzunluğunda bir köpek balığından söz edilir. Balinanın ölürken midesinin içindekileri dışarı attığı da buraya bu notlara eklenmektedir. Dr. Dixon, Beyrut'taki bir müzede tarih boyunca dünyada yaşamış en büyük adamı yutabilecek büyüklükte bir balinanın kafasının bulunduğunu bildirir. Ayrıca Akdeniz'de yaşayan beyaz bir köpek balığının bir atı bütün olarak yuttuğunu, bir diğerinin de boynuzları hariç bir ren geyiğini yuttuğu anlatılır. Bir başka Akdeniz köpek balığının içinde bir öküz büyüklüğündeki bir deniz ayısı bütün olarak bulunmuştur. Bu gerçekler Yunus'un bir balina ya da bir köpek balığı tarafından yutulmuş olabileceğini göstermektedir. Ama böyle bir balık tarafından yutulup da kurtulduğunda olup bitenleri anlatan Yunus'tan başka biri olmuş mudur acaba? Böyle iki olay biliyoruz. Ünlü Fransız bilim adamı Parville, Güney Amerika yakınlarındaki Falkland adalarında yaşayan ve denizde boğulduğu düşünülen James Birdley hakkında bir yazı yazar. Adam ortadan kaybolduktan 2 gün sonra denizciler bir balina yakalarlar. Balinayı kestiklerinde kaybolan arkadaşlarını canlı ama kendisinden geçmiş bir şekilde balinanın içinde bulmuşlardır. Adam kendisine gelmiş ve o zamandan beri de gayet sağlıklı bir şekilde yaşamaktadır. Los Angeles'taki Bilimsel Araştırma Bürosu'nun başkanı Dr. Harry Rimmer bir başka olayı anlatmaktadır. Bir dergide Manş Denizi'nde dev bir köpek balığı tarafından yutulan bir İngiliz denizcinin başına gelenler anlatılır. Kısaca anlatmak gerekirse bu canavar köpek balıklarından birini zıpkınlamaya çalışırken denizci denize düşmüş ve gemiye çekilemeden köpek balığı dönüp onu yutmuş. Kazanın ardından 48 saat geçtikten sonra balık yeniden görülmüş ve öldürülmüş. Denizciler köpek balığını yardıklarında adamı bayılmış ama canlı bulmak onları şaşırtmış. Onu hemen hastaneye götürmüşler ve orada sadece olayın şokunda olduğu teşhis edilmiş ve birkaç saat sonra tamamen sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrılmış. Anlatım, adamın bir sterlin karşılığında Londra Müzesi'nde 20. yüzyılın Yunus'u olarak gösterildiğini bildirerek sona ermektedir. 1926 yılında Dr. Rimmer bu adamla tanışmış ve fiziksel görünüşünün tuhaf olduğunu söylemişti. Vücudunda kıl yoktu ve cildinin tamamı sarımtırak kahverengi lekelerle kaplıydı. Eğer iki adam deniz canavarlarının içinde canlı kalabildilerse Tanrı'nın direkt bakımı ve koruması altında olan bir peygamberi bu deneyime bir gün bir gece daha dayanamaz mıydı? Öyleyse Tanrı sözünden neden kuşku duyayım? Bu bir adamın bir balığın içinde yaşayabileceğini gösterir ama Yunus'un deneyiminin olağanüstü niteliğinde askeriye indirir. Yani eğer bu adamlar yaşamış ve Yunus da yaşamışsa ve bana bu tür bir deneyim hakkında başka kanıtlar olduğu da söyleniyorsa o zaman Yunus kitabında gerçekten büyük bir mucize olmayan bir şeyin kaydı görülmektedir. Sadece gerçekleşen olağanüstü bir deneyimin kaydını görüyoruz. Ben şahsen daha büyük mucizenin Tanrı'nın onu ölümden diriltmiş olduğuna inanıyorum. Tekrar etmek istiyorum. Önümüzdeki soru Tanrı'nın bir insanın 3 gün 3 gece bir balığın içinde yaşayabileceğini sağlayıp sağlayamayacağı değildir. Sorunumuz Tanrı bunu yapmış mıdır? Kayıt bunu mu söylüyor sorusudur.